KolayOffice Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation, Kolay Podcast'i sunar.
Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz avukat ve sosyal medya konusunu konuşuyor olacağız. Karşımızda iki tane pırıl pırıl genç avukatımız var. Sayın Kardelen Aksakal ve Sayın İsmail Baş. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Teşekkürler.
Sohbetimize başlamadan önce biraz kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii ki.
Ben Kardelen Aksakal. 24 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Daha henüz genç bir avukatım. Mesleğimin henüz birinci yılındayım. Kendi ofisim var. Bir anda açıldım ve kendi ofisimi açmak istedim. Patron düzenine dur dedim.
Patron
ben olacağım dedim ve daha fazla dayanamadım bağlı çalışmaya. Ortağım İsmail'le birlikte ofisimizi açtık. Şu an kendi ofisimde öyle işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz.
Yani çok yeni bir karar olmuş bundan yaklaşık 3-4 bölüm önce. Z kuşağı avukatlarımızla görüşmüştük. Onlar özellikle yani bir avukat yanında çalışıyorlar. Mesleğe yeni başlamışlar. Staj dönemindeki ve mesleğe başladıkları bu andaki zorluklarından biraz bahsetmişlerdi. O yüzden sizin patron tüzüğünden erkenden geçmişsinizi çok net anlıyorum.
Evet kesinlikle. Yani bağlı çalışmak tabii ki de bir avukat için. Yani herkes için zordur ama bir avukat için bence daha da zor. Yani avukatlık bence bağlı çalışmaya müsait bir meslek değil. En azından benim için öyle. O yüzden ben genç yaşta da olsa bir an önce atılmak istedim. Zaten her halükarda bunu istiyordum. Şimdi risk almak daha kolay geldi açıkçası.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, çok sağ olun.
İsmail Bey.
Evet, merhaba herkese. Ben İsmail. Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunuyum. 2019'da mezun olduktan sonra İzmir Barosu'nda yasal stajyer olarak görev yapmaya başladık. Sonrasında malum bir yıllık staj dönemi ruhsat. Sonrasında Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda bir yıllık yedek subaylık. Akabinde tekrar memlekete dönüş ve Kürkçü dükkanına. Sonrasında kaldığımız yerden devam etmeye başladık. 1,5 yıllık bir bağlı çalışmadan sonra da dedik artık patron alalım. Sonrasında böyle bir işe giriştik. Bakalım şimdilik 6 aydır kendi ofisimizdeyiz.
Bugün avukat ve sosyal medyayı konuşacağız dedik. Yani sosyal medya kullanıyorsunuz.
Tabii.
Sıklıkla kullanıyorsunuz. Yani sizce avukat sosyal medyayı ne kadar kullanmalı? Ya da avukat sosyal medyanın neresinde olmalı?
Şöyle, aslında avukat dediğimiz kişi de bir neticede insan, günümüzde yaşayan ve günün gereklerine aslında ayak uydurmak zorunda olan, zorunda olmasa bile aslında hani isteyen, bunun verdiği nimetlerden faydalanmak isteyen bir kimse. Dolayısıyla avukat kimliğini bir kenara bırakırsak avukat da hani sosyal medyayı tabii ki kullanacak. Ama bazen işte şey olmayabiliyor, yani sınırları çok net çizilemeyebiliyor bunu. Şimdi herkesin bir mesleği var. Kişilerin meslekleriyle özel yaşamlarındaki o sınır, o ayrım bazen ortadan kaybolabiliyor. Yani avukat da tabii ki, yani zaten şöyle başlı başına bir reklam yasağı dediğimiz hadise var. Mesleğin etiğine, ahlakına uygun davranmaya dair zaten bizler ruhsatnamemizi alırken yemin ediyoruz. Dolayısıyla tabii ki hayatın her alanında olduğu gibi sosyal medya kullanımında da özenli davranmak zorundayız ama bazen dediğim gibi meslekle özel yaşam sınırları ortadan kalkabiliyor, iç içe geçebiliyor. Dolayısıyla sosyal medyanın kullanımında gösterilmesi gereken özen bazen gözden kaçırılabiliyor. Tabii ki tolere edilebilecek olanlar oluyor, olmayanlar oluyor ama bana kalırsa yine avukat da bir hakim, bir savcı kadar olmasa bile, çünkü onlar neticede bir nasıl derler daha sıkı kanuni şartlara tabi, bağlı çalışıyorlar. Üstleri var, amirleri var. Evet, burada şeyden bahsetmiyorum, yani hakimlerin bağımsızlığından, tarafsızlığından bahsetmiyorum. Neticede onlar da hakimler, savcılar kuruluna bağlı. Biz de en azından görece daha serbestiz. Serbest avukatlar da olsak, bağlı çalışsak meslek buna daha müsait ama yine de bağlı çalışıyor olmamız ve hakimler, savcılar kadar sıkı denetime, gözetime tabi olmamamız çok sınırsız olduğumuz anlamına gelmiyor. Yani sosyal medya kullanımında da tabii ki dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Yani ben de şöyle düşünüyorum. Benim zaten kuşağım gereği biz sosyal medyayla bayağı iç içeyiz. Herkes sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanıyor. Hatta bizim meslekte de artık bu sosyal medya işi, ya bahsettiği üzere reklam işine döndü ve bu engellenemiyor. Engellenmesi de zaten mümkün değil. Çünkü dediğim üzere yani herkes sosyal medya kullanıyor ve herkes her haberi sosyal medyadan alıyor. Yani şu an günümüzde herhangi bir haber, işte bu özellikle çocuklarda olur, kadınlarda bir taciz meselesi, bir toplumsal olayı, yani toplumsal da daha böyle sıkıntı yaratabilecek bir olayı herkes sosyal medyadan öğreniyor ve sosyal medya gücüyle aslında bu olay biraz daha duyuruluyor. Yani ben sosyal medyanın gerekli ve özellikle iyi kullanıldığı müddetçe de faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var tabii meslek anlamında, yani avukatlık ve sosyal medya anlamında baktığımızda da bizde de tabii ki de bu işin ekmeğini yiyen çok. Çünkü sosyal medyada takipçi sayısı yükseldikçe avukatın iyi bir avukat olduğu düşünülüyor aslında. Yani dolayısıyla da artık günümüzde avukatlık ofisleri sosyal medyalarını aktif kullanarak, hatta reklam şirketleriyle anlaşarak, onlarla da onlardan da destek alarak sosyal medyalarını daha da güçlendiriyorlar. Ve sosyal medyada daha aktif işte videolar çekiyorlar mesela. Haklarımız neler? Daha böyle vatandaşa hitap eden videolar çekerek vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyorlar. Ve bu şekilde de işte sosyal medyada da özellikle Instagram'da iletişim numaraları da bırakarak işte bize bu numaralardan ulaşabilirsiniz şeklinde. Hatta bunun şeyini yapan avukatlar varmış. Tabii şimdi bunu ne kadar söylemek doğru olur bilemiyorum ama soru başına işte cüzi miktarlarda ücret alanlar. Hani danışmanlık gibi değil ama daha düşük. İşte bir soru başına şu kadar ücret şeklinde bunu işe çevirenler de varmış. Yani çok yanlış mıdır değil midir, orası ayrı bir tartışma konusu olur. Ama bence sosyal medya bizim meslek açısından ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de yani bahsettiğinizde de biraz bunun sınırı da var. Bizde reklam yasağı olduğu için ama kimse de günümüzde bunu pek önemsemiyor aslında.
Yani sizin tarafta bir mesleki paylaşım, bir de kişisel paylaşım.
Aynen öyle.
Aslında ikiye ayırabiliriz konuyu.
Evet.
Mesleki paylaşım avukatların reklam yasağı nedeniyle daha sınırlı ya da sizin daha dikkatli olması gereken konular olarak karşımıza çıkıyor. Kişisel paylaşımlar ise herhangi bir sınır yok desek de yani sonuçta müvekkilleriniz var, birlikte iş yaptığınız insanlar var. Ben kendim içinde, mesela ben kendim sosyal medyayı yoğun ve sıklıkla kullanan bir insanım. Ama sonuçta tabii birçok iş yaptığımız iş ortağımız, meslektaşımız ve hani tanıyan insanlar olması nedeniyle bir miktar insan kendini bazı konularda frenlemesi gerekebiliyor.
Yani ben kesinlikle katılıyorum. Ya yani şöyle, Tardan Hanım biraz daha modernist ve esnek yaklaşıyor. Mesleki paylaşımlar konusunda bana kalırsa ben de çok daha klasik yaklaşıyorum. Yani tabii ki kalkıp da eskiden sosyal medya mı varmış diyecek değiliz yani ama yine de ben daha böyle klasik bir çizgideyim. Ama şöyle, dediğinize son derece katılıyorum. Yani kişi mesleği ne olursa olsun, yani yeni mesleklerden de olsa, daha geçmişten günümüze gelen mesleklerden de olsa yaptığı meslek, bunun tırnak içerisinde dozunun kaçırılmaması gerektiğini, ayarının kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle, çok düz konuşayım, hani ya yediği her şeyi paylaşan, gittiği her yere paylaşan, çocuğunun çok affedersiniz altını alırken ki anını paylaşan, buna gerek yok bence ya bu kadarına. Hani nasıl diyeyim, yani gerçekten gerek yok. Bir amaca hizmet etmiyor zaten, orası aşikar. Ama hani şöyle bir itiraz gelebilir. Ya efendim, hani her şeyin bir amacı mı olacak? Her şeyin altında bir amaç ve anlam mı arayacağız? Ya tabii ki aramayacağız ama bir yerden sonra çünkü sessize alınıyorsunuz ve bunun farkında olmuyorsunuz. Ya bu hoş bir durum değil bence. Bir de dediğiniz gibi artık bütün çevremiz, eş, dost, ısım, akraba, herkes zaten o havuzda olduğu için bir paylaşım yaptığınızda, bu post olsa, story olsa, tabii ki ayarlarından bazı kişi gruplarını dışarıda bırakmadıysanız, paylaştığınız şeyi herkes görüyor, biliyor. Yani bu kadarına bence gerek yoktur diye düşünüyorum. Daha temkinli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Kardelen Hanım bu konuda biraz daha esnek durmana göre.
Aslında bunun bir göstergesi, yani daha temkinli olmak gerektiğinin bir göstergesi de çok daha yeni. Haberlerde de gördüğümüz üzere işte bu birkaç Instagram sosyal medya kullanıcısının şaşalı hayatlarını, zengin hayatlarını insanların gözüne sokarak yaşamaları ve her anlarını paylaşmaları neticesinde şu an kendileri yargılanıyor. Yani bir yargı sürecine girdiler.
Ya gerçi onlar iyi ki öyle yapmış da hani evet. Yani bir belki de usulsüzlüğün, hukuksuzluğun ortaya çıkmasına aslında vesile oldu. Ama tabii çok istisna bir durum yani. Sokaktaki vatandaşın böyle bir durumu olmadığına göre.
PolayOffice Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation. Geleceğin hukuk otomasyonu şimdi sizinle. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.
Ben dün akşam gördüm, o bahsettiğiniz çerçevede gruplardan başka bir aile,
evet,
başka bir
evet.
Eş, köy evi gibi bir evdi. Kuzinin üzerinde bir gün sanırım şey de vardı, çamaşır da
evet,
vardı.
Evet. Artık şey imajı veriyorlar, biz de fakiriz, biz de sizdeniz, artık biz zengin değiliz çünkü korkuyorlar. Başlarına bir şey
diyecek. Ne paylaşmalıyız ya da ne paylaşılmalı, yani bunu mesleki olarak ayrı, hani kişisel olarak ayrı soruyorum.
Yani şöyle, ben kişisel olarak, şöyle kendi tercihimi söyleyeyim. Kişisel olarak ben her şeyi paylaşmıyorum. Hatta her şey paylaşılmasını da doğru bulmuyorum. Ama paylaşan insanlara da yadırgamıyorum. Yani çünkü şöyle bir şey oluyor aslında sosyal medyada. Beğenmiyorsan takip etme. Beğenmiyorsan izleme. Yani bu artık sosyal medyanın bir ana şeyi oldu yani. Ana teması oldu. Yani birine bir yorum yaptığınız zaman beğenmiyorsan git kardeşim izleme, zorla mı izletiyoruz sana deniliyor. Ve bence bu aslında biraz da haklı bir isyan. Mesela ben de hoşlanmadığım sosyal medyada, hiç tanımadığım ama hoşlanmadığım da insanlar oluyor. Yani sosyal medyanın tabii böyle bir de bir gücü var. Hiç tanımadığınız insanlara sinir olabiliyorsunuz, hiç tanımadığınız insanları çok sevebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben de sosyal medyada gezerken bazı insanlara sinir oluyorum, bazı videolarına sinir oluyorum, görüşlerini doğru bulmuyorum ve dolayısıyla hemen onları ya engelliyorum ya sessize alıyorum ki bir daha karşıma çıkmasınlar. Yani aslında sosyal medyayı kullanmak kişinin tamamen kendi tercihlerine kalmış bir şey. Tabii ki de. Yani dediğim gibi ben şahsi olarak, kişisel olarak çok aktif sosyal medya kullanıcısı değilim. Çok aktif bir şekilde Instagram'ı da kullanmam. Her şeyi paylaşmam. Ama bazı insanların paylaştıklarını izlemeyi çok severim. Yani sosyal medyada vakit geçirmeyi seviyorum. Hatta bu aramızda böyle bir şaka konusu da oluyor. Ben çok fazla sosyal medyada vakit geçiriyorum diye ama... Dediğim gibi yani bunu faydaya çevirmek de insanın kendi elinde. Ya meslek olarak da baktığımda, meslek olarak da şöyle, ben avukatlık olarak da sosyal medyayı yine aynı şekilde çok kullanmıyorum. Ama bazı işte meslektaşların bazı sosyal medya kullanım tarzlarını da doğru bulmuyorum açıkçası. Mesela son zamanlarda şey çok yaygın oldu. Kendilerince bir ödül töreni yapıp yılın en iyi ceza avukatı, yılın en iyi boşanma avukatı şeklinde ödül törenleri yapıp kendi kendilerine 3-5 kişi... Kendi kendilerine ödül verip sonra bunu sosyal medyada duyuruyorlar. İşte bu da bir reklamdır aslında yani. Ben bunları doğru bulmuyorum. Hatta mesleğin etik kurallar açısından da doğru bulmuyorum. Dediğim gibi çünkü artık uzman avukat deniliyor. Mesela kendilerine bu şekilde sıfatlar takmışlar. İşte yok yılın en iyi şöyle bir avukatı, işte beraat aldık şeklinde böyle bir mesela müvekkiliyle fotoğraf, bugün de beraat aldık, karar paylaşmalar. Ya bunları doğru bulmuyorum açıkçası.
Bir onuru var çünkü. Sayın Umut Bey yani çok... Kadim bir meslek. Bakmayın yani bugün artık çok tabii endüstriyelleşti, ticarileşti de hani mesleğin kamusal yönü artık benim en azından gözlemlediğim çok çok çok özel yönüne göre geride kaldı. Ama baktığınız zaman antik Roma'ya kadar, antik Yunan'a kadar giden bir meslek. Yani savunma sanatı, yargının üç sacayağından biri. Dokunulmaz tabii ki değil, eleştirilmez tabii ki değil veya mesleğin bu ağır ve onurlu hali bütün meslektaşlar tarafından bir hakkın yerine getirilecek diye de bir şey yok yani. Tabii ki de bazen suistimal ediliyor. Ha geçmişte de edilmiştir eminim yani. Ama bu şunu değiştirmemeli. Yani vay efendim o yapıyor ben de yapayım. Ne olacak? Nasıl olsa artık bozuldu. Hayır ya böyle değil. Yani bu mesleğin bir saygınlığı olmalı.
Bir onuru var.
Bir onuru var tabii ki de yani. Ha tabii ki vatandaş nezdinde her zaman biz kötüyüz. Yani bunu zaten biz biliyoruz yani şey anlamında. Avukat hırsız, avukat yalancı, dolandırıcı. Ama iş savcıya, hakime gelince hani çok daha işin rengi hemen birden değişebiliyor. Ha, önemli değil. Onlar da bizim meslektaşımız. Tabii ki yani üçümüz de aynı mesleği yapıyoruz. Hakim de, savcı da, avukat da ama mesleğin ben bu kadar göz göre göre onurunun ayaklar altına alınmasını, tavaya, tencereye meze yapılmasını yani kendi kendilerine yarışmalar düzenleyip birinci, ikinci seçmelerine yani çok çok çocukça buluyorum. Çok gereksiz.
Mesela o bizim sektörde de var. Bir iki firma hatta şöyle söyleyeyim. Önce e-posta yoluyla size ulaşıyorlar. Diyorlar ki işte böyle böyle bir ödül töreni düzenleyeceğiz. İşte siz de bunların içerisinde varsınız. İşte sponsor olabilirsiniz. İşte birinci derece sponsor olursanız şu kadar, ikinci derece sponsor olursanız bu kadar.
Evet.
Ve günün sonunda o ödül töreninde işte olmuş olduğunuz sponsorluk karşılığında altın ya da gümüş ya da bronz madalyayla sözde sizi onurlandırıyorlar. Ben bunun bu sektörüne de yansıdığını bilmiyordum.
Evet.
Söylediniz.
Evet, evet.
Gerçekten şaşırdım.
Var var ya inanın neler var yani. Yani... Söylemek ne derece ama ya bir hukuksuzluk olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle yapan utanmıyor biz mi utanalım diye devam edeyim. Yani gidiyor cezaevindeki vekili olduğunu bildiği bir tutukluyu veya hükümlüyü kendine çekmeye çalışıyor. Kart veriyor yani müvekkil temsil edildiği başkası tarafından başka bir meslektaş tarafından temsil edildiğini bile bile asile vatandaşa gidip böyle bir teklifte bulunulabiliyor. Yani bundan daha ağır olabilir mi? Bundan daha böyle artık yüz kızartıcı bana kalırsa durum olabilir mi yani?
Peki gelelim asıl soruya Kardelen Hanım. Sosyal medyanın negatif etkileri sizin tarafınızda nedir?
Yani benim için şöyle, benim ve benim gibi düşünen birçok insan eminim ki vardır. Sosyal medya bence odak süresini inanılmaz derecede düşürüyor. Çünkü şu an herhangi bir sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da, herhangi bir yerde kısa kısa videolar. Artık o videoları kaydıra kaydıra 10 saniye, 15 saniye, 20 saniyelik videolar ve şu an odak derecem inanılmaz derecede düştü. Yani şu an odak sürem 15-20 saniye. Artık mesela eskiden ben uzun uzun videolar izleyebiliyordum YouTube'da veya bir dizi, bir film, onu hiç kalkmadan bitirebiliyordum. Artık bir diziyi, bir filmi bitiremiyorum. Onu durdurup tekrardan bir nefes alıp veya tekrar bir Instagram'a, sosyal medyaya girip bir dolaşıp tekrardan oraya dönme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü dediğim gibi yani odak sürem artık yok oldu diyebilirim çok sosyal medya kullanmaktan, çok izlemekten. Ya da işte mesela TikTok asıl çok bu şeyin başı bence. TikTok hiç kullanmadım ama çok görüyoruz. Yani TikTok kullanmaya gerek yok zaten TikTok'u bilmek için. Çünkü zaten TikTok'taki her video Instagram'a düşüyor, diğer sosyal medyalara düşüyor. Oralardan da görüyoruz. İşte kısa kısa dediğim gibi videolar, işte canlı yayınlar. Artık bu arttıkça artıyor ve bence bu inanılmaz derecede insanın günlük yaşamını da etkiliyor. Çünkü şöyle de bir şey oluyor aslında. Günlük hayatta çalışırken de, bir iş yaparken de insanda bir merak uyandırıyor aslında. Şöyle o Instagram'ın simgesini bile görmek telefonda yetiyor. Yani girip bakası geliyor insanın sürekli.
Kardeşim bu şey gibi mesela sigara içenlerin bir dudak tedavisi
evet,
vardı.
Evet, bence yani... öyle. Ya sosyal medya bir bağımlılık. Ya bence kesinlikle bir bağımlılık. Başka bir şey yok bunun. Çünkü ben sosyal medyaya çok defa sildim. Instagram'ı artık hani dedim ki yeter. Ben artık bunu kullanmak istemiyorum dedim. Ve sildiğim çok oldu. Maksimum dayanma süren bir hafta oldu. O bir haftada biraz hani zorlamayla oldu açıkçası. Yani İsmail'in de desteği ve zorlamasıyla bir hafta Instagram'ı sildim uygulamasını. Ama sonrasında yok yani dedim ben tekrardan. Çünkü şöyle de bir şey oluyor dediğim gibi aslında. Sosyal medyada insanları sevmediğiniz insanlar oluyor. Sevdiğiniz insanlar ve takip ettiğiniz insanlar veya sayfalar. Sosyal medyaya geri döndüğünüzde yani silip geri döndüğünüzde o insanların aa ne yapmış acaba deyip merak edip tekrar o insanlara baktığınız oluyor. Yani benim şöyle mesela bir aile takip ediyorum. Çok seviyorum böyle dört tane evlatları var çok tatlı hepsi birbirinden şirin. Ben o aileyi yıllardır kendimi bildim bileli takip ederim.
Ya ailenin içinden...
Artık evet o çocukların teyzesi gibi oldum. Yani şöyle mesela şu an bir çocuk yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 yaşında. Ve o 4 yaşındaki çocuğun ben ilk doğduğu anı biliyorum.
Elimde büyüdü.
Elimde büyüdü. Ekranında büyüdü yani. Amerika'da bu aile. Ama bayılıyorum yani gerçekten çocukları çok sevimli, çok tatlı. Onun bir kardeşi daha oldu. O da şu an 2 yaşında. Onu da izliyorum. Yani inanır mısınız gerçekten aile gözümün önünde büyüyor. Hani hepsi birlikte hastalıklarına şahit oluyorum, doğumlarına şahit oluyorum, işte çocukların mutlu anlarına şahit oluyorum. Ve gerçekten de merak ediyorum. Sadece ben değil, çevremdeki insanlara da gösteriyorum. Aa bakın çok tatlı değil mi, çok büyümüş, çok sevimli olmuş falan diye. Eski fotoğraflarına girip bakıyorum ve gerçekten ailemden biri gibi oldular artık. Yani sosyal medyanın tabii bu yönü de var yani. Hani olumsuz mu olumlu mu pek bilemiyorum bu kısmını ama dediğim gibi sildikten sonra geri döndüğümde takip ettiğim insanların ne yaptıklarını da çok merak ediyorum. Girip onlara tekrar tekrar bakıyorum yani.
PolyOffice Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation. Geleceğin hukuk otomasyonu şimdi sizinle. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.
Benim buradan gözlemleyebildiğim kadarıyla iki ortak olarak değerlendirdiğimizde
evet.
İsmail Bey biraz daha geriden geliyor. Bayağı
evet o.
Bunları oldukça yabancı gibi, evet. Gözlemci gibi.
Yok çok doğru tespitiniz, gözleriniz gerçekten bence yani kardelenle kıyaslanamayacak kadar çok az kullanmaya ve dikkatli kullanmaya özen gösteriyorum. Yani elimde imkan olsa yani komple dünya üzerinden yok edeceğim falan tabii ki böyle değil ama ya şöyle aslında ben bu işte Kardelen'in de az önce bahsettiği tehlikelerin ve olumsuzlukların farkında olarak biraz daha sadece özenli ve dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani artık böyle bir boş vermişlik salmışlık ama ne olursa olsun gibi değil de ben hala böyle bir aslında gereken özen dikkatli özen gösterilirse daha iyi sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Mesela şunu fark ettim. Ben mesela sosyal medyayı şöyle kullanmayı tercih ediyorum. Twitter'ın uygulaması zaten yok. Değil telefonumda çok uzun zamandır. Genelde tarayıcıdan görüyorum. Çünkü telefonda olduğu zaman örnek veriyorum bir 5 dakikalık boşlukta bile telefonu elinize alıyorsunuz ve başlıyorsunuz kaydırmaya. Kaydır 5 dakika oluyor size 15 dakika. O neymiş bu neymiş politika, ekonomi işte efendim Twitter'ın malum gündemi zaten hep aynı. Dolayısıyla onu sildim. Instagram'da da şöyle yapıyorum. belli bir süre yüklü tutuyorum. Bu çok enteresan gelebilir. Hatta dinleyiciler buna gülebilir. Ama tavsiye ederim. İşe yarıyor. Bende sonuç veriyor en azından. Örnek veriyorum. Birkaç gün tutuyorum. Bakıyorum birkaç gün. Normal kullanım. Sonra bir süre siliyorum onu. Yani bir hafta 10 gün perhiz yapmak gibi düşün yani. Diyete girmek gibi. Ama tabii bu arada bende böyle bir merak duygusu uyanmıyor kardemde gibi. Ya acaba şu nereye gitmiş, bu ne yapmış falan. Girip sonra tekrar onu yüklediğimde millete girip bakmıyorum yani. O paylaşan paylaşsın. Dolayısıyla hani bu arada telefonda yüklü olmadığı zaman da inanın daha böyle kendime zaman kaldığını hissedebiliyorum. Gözlerim daha dingin olabiliyor. Kafam daha dingin olabiliyor. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Yani son özellikle 3 yıl mı diyeyim, 5 yıl mı diyeyim yani bilmiyorum. O aşağı yukarı o civardadır. Ha, tabii ki sosyal medyanın tarihi çok daha eski. Bu Facebook'lar 2010'larda falan çıktı da artık yani her şey o kadar kurgu oldu ki Umut Beyciğim. Yani kurgu üzerine kurulu bir sistem sosyal medyada. Yani artık bazı içeriklerden hangisinin kurgu, hangisinin gerçek olduğunu ayırt etmekte zorlanabiliyoruz. Bazı kurgular var o kadar böyle özensiz ve amatörce yapılmış ki adeta kurgu sırf yapılmış olmak için yapılmış. Yani artık bu tabiri caizse kabak tadı veriyor. Yani herkes oyuncu, herkes şov.
Gerçeklikten çıkıyor konu.
Aynen öyle. Çok çok doğru şey yaptınız, ifade ettiniz. Yani herkes oyuncu günümüzde. Yani herkes şovmen. Yani realitesi kalmadı. Hani bir olay var. Evet, olayın kendisi gerçek veya olgunun veya maddenin kendisi gerçek ama onu ele alış tarzı, yorumlayış tarzı o kadar kurgu ki o asıl madde veya şey bile gerçeklikten çıkarılıyor yani. İnsanların hani böyle bir o kadar kurguya kapılmış böyle gitmesi onların hani gerçek yaşamda bildiğimiz hani telefondan uzak gerçek yaşamda da sanki kurguya kaçma eğilimlerini arttırdığını ben düşünüyorum. Sanki öyleymiş gibi sokakta yürürken de sanki birden böyle bir şeyler kurgu olacakmış da böyle bir film sahnesinde setinde olacakmışız gibi hissediyorum bilmiyorum.
Ama bence zaten insanlar bu kurgu için sosyal medyaya giriyorlar. Çünkü zaten gerçek hayatta gerçekle yüz yüzeler. Ama sosyal medyaya girdiklerinde
daha... Olmak istedikleri kişiler.
Evet, aynen öyle. Olmak istediği insanlar veya yaşamak istedikleri hayatlara bakıyorlar. Mesela bunun en güzel örneklerinden biri ismini de vereceğim. Şeyma Subaşı'nın işte hayatıdır. Mesela bir ara çok popülerdi. Şu an eskisi kadar popüler değil tabii ki ama... Sosyal medyaya girdiğimizde Şeyma Subaşı'nın hayatına baktığımızda gezdiği yerler, yaşadığı hayat, herkesin aslında kimse bence inkar etmemeli bunu. Herkesin istediği hayat çalışmıyor ama süper derecede bir zengin hayatı var. Her tarafı geziyor, dünyayı geziyor, bir sürü arkadaşı var. Ve o hayata baktığımızda Şeyma Subaşı'nın Instagram profiline baktığımızda insanlar aslında olmak istediği kişiyi görüyor. Ve bence... Ne kadar kurgu da olsa belki gerçek hayatında mutlu değil, belki gerçek hayatında bir sıkıntılar yaşıyor ama sosyal medya tabii ki de bunu yansıtmıyor. Ve insanlar bence bu yansıtmadığı kısmını izlemek istiyorlar zaten.
Herkes mutlu değil, sen pizza değilsin. Öyle miydi? Öyleydi değil mi?
Evet. Yani ilginç şeyler de evet. Oluyor.
Bunun bu arada şöyle, şunu da şey yapalım. Tabii ki hekim değiliz, bu işin uzmanı değiliz ama inanın bunun fizyolojik olarak da çok zararları var. Yani... Boyun özellikle o kafa sürekli belli bir açıyla aşağı doğru baktığı için o boyun bir zaman sonra eminim orada işte düzleşme mi diyorlar artık kireçlenme mi neyse semptomu neyse artık inanın olumsuz şeyi de vardır yani. İnsanın omurga düzeni değişiyor, yapısı bozuluyor. Hatta bir yerde okumuştum çok saçma gelmişti ama bilmiyorum hatta işte belli bir süre sonra insanların artık el yapıları bile kemik yapıları bile değişecekmiş. Çünkü telefonu hep aynı şekilde kaldırıyoruz. Gözler bozuluyor. Yani baş ağrıları, ne bileyim yatağa girdiği zaman eğer o gün mesela ben kendi hayatımda çok fazla telefona ve bilgisayara baktıysam uykuya dalmakta zorlanıyorum açıkçası.
Her şeyden öte fiziksel aktivitede kullanabileceğiniz bir zamanı
aynen
bir
öyle.
Ekran karşısında.
Evet.
Aynen öyle. Aynen öyle.
İlerleyen dönemde çok ciddi problemleri işte obeziteden tutun dikkat dağınıklığına evet. Kadar birçok soruna yol açıyor diye biliyorum.
Kesinlikle.
Bayağı gömlek değil mi sosyal?
Gömlek.
Yani aynen oturduk hiç bir şey. Ya ben zaten öyleyim hiçbir şekilde yani sosyal medyayı kalkayım övüyorum. Evet yani iyi tarafları var mutlaka var kullanalım hep beraber ama ya bir şey her konuda böyle olmalı. Fayda ve zarar, fayda ve maliyet hesabı yapılmalı. Ya bana kalırsa benim kendi hayatımda zararı faydasına ya, çok o yüzden çok
uzak durmaya çalışıyorum. Sosyal medyanın bir de şu yönü de var aslında yani tüketim alışkanlıklarını da sosyal medya çok değiştiriyor. Çünkü evet. dediğim gibi yani herhangi birini takip ettiğinizde, bir sosyal medyaya girdiğinizde, bir video gördüğünüzde evet. hani aslında ihtiyacınız olmayan şeyi evet. sanki ihtiyacınız varmış gibi hissedebiliyorsunuz.
Örneğin Doğu Ekspresi çılgınlığı.
Evet yani. Mesela. Bu yani büyük bir sosyal medya örneğidir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulun, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. devir yolunun kuruluşundan bu yana
evet.
var olan bir hat, düzenli olarak sefer düzenleyen evet. bir hat, fakat bunun işte 5-6 yıl öncesine kadar tamamen evet. bilinen bir hat.
Aynen öyle.
Ve insanlar o trende, o rota üzerine gidip resim çektirip sosyal medyada
evet.
paylaşabilmek adına insanlar köylerine, evlerine gidemediler, dönemediler.
Evet, evet, evet. Kesinlikle öyle. Yani benim Karslı bir arkadaşım var. O da aynı şeyi söylüyor. Ya diyor yıllardır gidiyorum geliyorum Kars'a diyor. Ya artık diyor şu sosyal medya yüzünden diyor evime gidemez oldum diyor evet. trenle. Yani rahat rahat gidiyordum artık gidemiyorum diyor mesela.
Peki sizin sosyal medyayla ilgili anlatabileceğiniz bir anınız var mı? Yani yaşamış olduğunuz ilginç bir olay sosyal medyada. İsmail Bey çok uzak duruyor.
Evet vallahi çok hafızamı zorluyor ama inanın o kadar yok ki.
Belki kardeşim.
Evet.
Yani şöyle benim birebir kendi yaşadığım bir anım değil ama bir arkadaşımın yaşadığı şeye şahit oldum. Aslında onu anlatabilirim.
İhtimalle kendi yaşadığım bir arkadaş.
bir arkadaş.
Keşke benim, keşke benim başıma gelseydi bu arada. Hani güzel bir şey çünkü bu. Belki faydasının olabileceği bir kısımdan giriyorum çünkü şu an. Şimdi şöyle arkadaşım mesela bir zamanlar çok bu şeyler vardır. Küçük fotoğraf makineleri şu an adı aklıma gelmiyor. Aynen öyle. Böyle bastınız hemen tık altından böyle çıkarıyor. Çok istiyordu o dönem onları. Çok fazla sevdiği bir şeydi. Sürekli girip böyle bakıyordu. Ay fiyatı ne olmuş? Alsam mı almasam mı? Öğrenciyiz de o dönemler. Yurttayız aynı odada kalıyoruz. Tabii bütçe de kısıtlı öğrenci olduğumuz için dolayısıyla. Bunu Twitter'a yazdı. Ama Twitter'a böyle hani şey olarak ya işte ne zamandır bakıyorum bu şeyden almak istiyorum fotoğraf makinesinden şeklinde. Öyle bir tweet attı yani. Çok da öyle takipçisi de çok yoktu. Aradan yanlış hatırlamıyorsam bir gün falan geçti. Birisi mesaj attı arkadaşıma. Dedi ki ya dedi benim dedi bu fotoğraf makinesinden var dedi. Ve ben dedi hiç kullanmadım bunu dedi. Aldığım gibi paketli bir şekilde duruyor. Hiçbir şekilde elimi sürmedim. Bana bir hediye gelmişti. Ben o hediyeyi kullanmak istemedim dedi. Madem dedi sen de bu kadar çok istiyormuşsun ben dedi bunu sana göndermek istiyorum dedi. Ve hiçbir ücret almadan karşılığında hiç tanımadığı bir insana arkadaşım o hediyeyi gözümün önünde gönderdi evet. ve gerçekten de geldi o hediye.
Çok şanslıymış.
Gerçekten de o fotoğraf makinesini hala daha kullanıyor mesela.
Çok şanslıymış ya. Polaroid makineler gerçekten çok özel makinelerdi.
Evet.
Ben de fotoğraf tutkunu bir insan olduğum için biliyorum fakat benim de hiçbir zaman bir Polaroid makinem olmadı.
O zaman buradan seslenelim. evet. Kullanmayan varsa unutmayın
yani lütfen. Ben mesela hala ya tamam telefonlarımızdan çekiyoruz ediyoruz falan ama evet. çok özel zamanlarda benim eski bir SLR filmli bir makinem var. Canon D-Max E3 şeklinde. Ben bile hala onu kullanıyorum. Ha, artık filmi bulmak, onu banyo ettirmek gerçekten çok zor ama özel günlerde ya yani özel gezilerimde mutlaka
evet.
bunu kullanıyorum. Evet. O yüzden arkadaşınızın Polaroid makineye karşı olan duygularını ve onu yeni aldığındaki
evet.
çok net anlıyorum.
Evet, kesinlikle.
Bir sonraki programda fotoğraflarla ilgili, fotoğrafçılıkla ilgili konuşalım. Biraz daha hızlı gidelim. Tabii bizi davet ederseniz bir sonraki sefere yani.
Olur tabii ki her zaman. Davetimizi kırmayın. Bizimle bu keyifli sohbeti gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Biz
çok
teşekkür ederiz.
Biz aradığınız için biz teşekkür ederiz.
Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, çok teşekkür ederim.
Tekrar program daha yaparız sizlerle.
Umarım. Hoşçakalın.
Teşekkürler.
Hoşçakalın, çok sağ olun.
Kolay Ofis Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation, Kolay Podcast'i sundu.